Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemde öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Fransa, IŞİD'le mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınmasını isteyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Tasarıda, üye ülkelerden Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadeledeki eforlarını ikiye katlamaları ve koordineli hareket etmeleri isteniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunan bir diğer ülke ise Rusya. Rusya'nın tasarısının bugün kabul edilmesi bekleniyor. Fransa'da OHAL yasası onaylandı. Bugün Senato'ya gidecek yeni olağanüstü hal yasa tasarısına göre olağanüstü hal 3 aya kadar uzatılabilecek. Polis, kanıt olmaksızın makul şüpheye dayanarak arama yapabilecek. Terör propagandası yapan internet siteleri ve sosyal medya ağları da kapatılabilecek. Paris katliamının baş planlayıcısı Abdülhamit Abaud, Paris yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü. Paris katliamının planlayıcısının daha önce de Fransa'da başarısız olan 6 terör saldırısının 4'ünün planlayıcısı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te yaşanan olayları bir kez daha kınadı. Erdoğan, terörle mücadelede tüm dünya birlik olmalı mesajını yineledi. Cumhurbaşkanı, İslam dünyasını sığınmacılar konusunda dayanışma göstermemekle eleştirdi. Paris saldırılarının ardından Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde serbest dolaşımı kısıtlamayı tartışıyor. 30 yıllık Schengen anlaşmasının kaderi için toplantı bugün. Ya sınır kontrolü geri gelecek ya da Schengen daraltılacak. Paris'teki terör saldırılarının ardından akıllara gelen bir soru da Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin nasıl etkilenebileceği. Bugün Dünya Panorama'da bu soruya yanıt aradık. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca. Röportaj birazdan radyolarınızda. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Şimdi detaylar. Gündemin ilk sırasında yine terörle mücadele var. Paris'teki terör saldırılarının ardından Suriye'de IŞİD hedeflerine düzenlediği operasyonları artıran Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de diplomatik destek sağlamak için karar tasarısı hazırladı. Fransa, IŞİD'le mücadelede gerekli tüm önlemlerin alınması ve koordineli hareket edilmesini isteyen karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sundu. Tasarıda, imkan ve kapasitesi olan üye ülkelerden Suriye ve Irak'ta IŞİD'le mücadeledeki eforlarını ikiye katlamaları ve koordineli hareket etmeleri isteniyor. Tasarıda, mücadeleye katılan üyelerden IŞİD sığınaklarını yok etmeleri, tüm Birleşmiş Milletler üyelerinden de yabancı teröristlerin bölgeye seyahatleri ve örgüte finansman sağlanmasının engellemesi de talep ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunan bir diğer ülke ise Rusya. Rusya'nın konseye sunduğu terörle mücadele tasarısında özellikle IŞİD'e karşı Şam'la birlikte hareket edilmesi öngörülüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Stromolotov, tasarının bugün onaylanmasını beklediklerini söylemişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan her iki tasarıyla ilgili Rusya'dan bir öneri geldi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vitali Çulkin, hem Rusya'nın hem de Fransa'nın taslaklarının ikisinin birden kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Çulkin, 11 Eylül olaylarını hatırlayacak olursanız, önce karar taslağının kısa bir versiyonu sunulmuştu. 2 hafta sonra da genişletilmiş hali hazırlanmıştı. Belki yine bu şekilde ilerleriz dedi. Fransa'da OHAL yasası onaylandı. Hükümetin Fransa'nın başkenti Paris'teki terör saldırılarından sonra değiştirilmesini istediği olağanüstü hal yasa tasarısı mecliste büyük destek buldu. Tüm siyasi partilerin lehte görüş bildirdiği yasa tasarısı 6 hayıra karşılık 551 evet oyuyla kabul edildi. Bugün Senato'ya gidecek yeni olağanüstü hal yasa tasarısına göre olağanüstü hal 3 aya kadar uzatılabilecek. Polis kanıt olmaksızın makul şüpheye dayanarak arama yapabilecek. Ancak aramalar avukat, hakim, milletvekilleri, senatörler ve gazetecilerin iş yerlerini kapsayamayacak. Yeni tasarıya göre terör propagandası yapan internet siteleri ve sosyal medya ağları da kapatılabilecek. Kamu düzenini tehdit ettiği düşünülen kişiler ev hapsinde tutulabilecek ve terörizmle ilgili olduğu değerlendirilen kişilerin etraflarıyla iletişimi kesilebilecek. Yasa tasarısı, kamu düzenini bozacak cami, dernek ve organizasyonların kapatılabilmesi olanağını da sağlıyor. Paris katliamının baş planlayıcısı Abdülhamit Abadun, Paris yakınlarında gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü açıklandı. Fransa savcılığı, Saint-Denis operasyonunda öldürülen iki kişiden birinin Abad olduğunu duyurdu. 28 yaşındaki Abadun kimliği parmak izinden teşhis edildi. Operasyonda öldürülen diğer kişi ise Abadun kendini havaya uçuran kadın kuzeniydi. Paris katliamının planlayıcısı önceki 4 saldırı girişiminin de arkasındaydı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırıların planlayıcısı olan ve düzenlenen operasyon sırasında öldürülen Abdülhamit Abadun, daha önce de Fransa'da başarısız olan 6 terör saldırısının 4'ünün planlayıcısı olduğunu açıkladı. Paris katliamının ardından yapılan açıklamalarda ilkbahardan bu yana Fransa'da 6 terör saldırısı girişiminin engellendiği bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te yaşanan olayları bir kez daha kınadı. Atlantik Konsey Enerji ve Ekonomi Zirvesi açılış töreninde konuşan Erdoğan, terörle mücadelede tüm dünya birlik olmalı mesajını yineledi.
Bizim kapımızı çalan, geçenlerde söyledim, dedim ki bak yarın da sizin kapınızı çalar. Nitekim Paris'te kapıyı çaldı. Dışişleri Bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlıklarımız, bütün istihbarat örgütlerimiz birlikte yoğun bir çalışmanın içerisine girmek durumundadır. Avrupa'da ve diğer ülkelerde tırmanan ırkçı saldırıların ve fanatik akımların önüne geçilememesi halinde yeni ve tehlikeli faciaların yaşanması kaçınılmazdır.
Erdoğan daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı, İslam dünyasını sığınmacılar konusunda dayanışma göstermemekle eleştirdi.
Terörün arkasındaki güçler, dikkat edin, fakiri seçiyor, yoksulu seçiyor. Canlı bombayı onların içinden seçip alıyor. Terörizm ve göç sorunu bataklıkta üreyen sinekler gibidir. Öyleyse bu bataklığın kurtulması lazım.
Paris saldırılarının ardından Avrupa Birliği, Schengen bölgesinde serbest dolaşımı kısıtlamayı tartışıyor. 30 yıllık Schengen anlaşmasının kaderi için toplantı bugün. Ya sınır kontrolü geri gelecek ya da Schengen daraltılacak. Aylardır süren göçmen akınını da durdurabilmek için çözüm arayışına giren Avrupa Birliği üyelerinin İçişleri Bakanları, bugün Brüksel'de bir araya gelerek Schengen'le ilgili yeni düzenleme önerilerini ele alacak. Hollanda'nın ortaya attığı ve Batı Avrupa ülkelerinin desteklediği plan kapsamında Doğu Avrupa ülkeleriyle Yunanistan, İspanya ve İtalya'nın serbest dolaşım bölgesinden bir süreliğine çıkarılması öngörülüyor. Plan kabul edilirse Schengen bölgesinde sadece Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda kalacak. Fransa ise Schengen bölgesini küçültmek yerine Batı Avrupa ülkelerinin sınırlarında yeniden pasaport kontrollerinin ve denetlemelerin başlatılmasını öneriyor. Fransa'dan Schengen uyarısı geldi. Başbakan Manuel Valls, Avrupa Birliği ülkeleri sorumluluklarını yerine getirmezse serbest dolaşımı öngören Schengen Anlaşması'nın tartışmaya açılabileceği uyarısında bulundu. Paris'teki terör saldırılarının ardından sınır güvenliğinin %100 sağlanmasının mümkün gözükmediğini ifade eden başbakan, "Sıfır risk yok, tehdit sürüyor, terör saldırılarını planlayan teröristin Suriye'den çıkıp nasıl Avrupa'ya geldiğini bilmiyoruz," dedi. Valls, bazı teröristlerin sığınmacı krizini kullanarak Avrupa'ya sızdıklarının anlaşıldığını da sözlerine ekledi. Sırbistan ve Makedonya sınır geçişlerini kapattı, sığınmacılar iki ülke arasında mahsur kaldı. Reuters'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Sırbistan'ın Makedonya sınırında bekleyen onlarca sığınmacıyı Makedonya'ya geri gönderdiğini, Makedonya'nın ise bu kişileri kabul etmediğini belirtti. Görgü tanıkları da Makedonya polisinin Suriye, Irak ve Afganistan dışından gelenlerin geçişine izin vermediğini açıkladı. Sınırların kapatılması nedeniyle 100'den fazla kişinin iki ülke arasındaki tarafsız bölgede kaldığı bildirildi. ABD, sığınmacıların ülkeye girişini zorlaştıran tasarıya onay verdi. Amerika'nın iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi, Suriyeli ve Iraklı mültecilerin ülkeye kabulünü zorlaştıran maddeler içeren yeni yasa tasarısını kabul etti. Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından verilen ve birçok demokrat üyenin de destek verdiği tasarı, 137'ye karşı 289 oyla kabul edildi. Kabul edilen yasa teklifi, Suriye ve Iraklı mültecilerin ülkeye girişlerini geçici olarak askıya almayı ve FBI ile İç Güvenlik Bakanlığı'nın daha fazla güvenlik soruşturması yapmasını mümkün kılıyor. Suriyeli mülteci adaylarının rutin güvenlik kontrolleri dışında Birleşmiş Milletler'den alınacak verileri ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin mülakatlarına göre ek güvenlik protokollerinden geçirilmesi planlanıyor. ABD yönetimi 2015 mali yılı için 1682 Suriyeli mültecinin ülkeye alınmasını, 2016'da bu rakamın 10.000'e çıkarılmasını hedefliyor. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Önce öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Suriye ordusu, Rus savaş uçaklarının desteğiyle Lazkiye kırsalında stratejik öneme sahip olan Türkmen Dağı'na girdi. Ordu, Fetih ordusunun elindeki iki kasabayı ele geçirdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'nin geleceğini, Suriyelilerin karar vereceğini yineledi. Kısa sürede Suriyeli muhaliflerin bir araya geleceği bir toplantı yapılacağını duyurdu. Paris'teki terör saldırılarının ardından akıllara gelen bir soru da Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin nasıl etkilenebileceği. Bu konuda son açıklama kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan geldi. Kuruluş, terör olaylarındaki artışın tek başına ülkelerin kredi notunu etkilemeyeceğini ancak bölgenin ekonomik büyümesini etkileyebileceğini bildirdi. Dünya Panorama'da ekonomist Arda Tunca'yla terörün ekonomilere yansımasını konuştuk. Röportaj birazdan radyolarınızda. Dünya Panorama'da ikinci bölüm detaylarla başlıyor. Suriye ordusu, Rus savaş uçaklarının desteğiyle Lazkiye kırsalında stratejik öneme sahip olan Türkmen Dağı'na girdi. Ordu, şiddetli çatışmalar sonucunda El-Nusra ile ÖSO'nun da içinde yer aldığı Fetih ordusunun elindeki Dagameşle ve Şems kasabasını ele geçirdi. Çatışmalarda Suriye ordusundan 8 asker, El-Fetih ordusundan 45 kişi yaşamını yitirdi. Lazkiye ile İdlib'in arasında bulunan Türkmen Dağı, 3 yıl önce Suriye ordusunun elinden düşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, temel amaçlarının IŞİD'i yenmek, bölgede istikrarı sağlamak ve Suriye'de diplomatik bir çözüm bulmak olduğunu kaydetti. Kerry, Viyana'daki görüşmelerin ardından diplomatik çözüm amacıyla muhalefet temsilcilerinin bir araya gelmeye başladığını ancak ülkenin geleceğine Suriyelilerin karar vereceğini söyledi. ABD'li bakan ayrıca yakın zamanda muhaliflerin bir araya geleceği bir konferans düzenlemeyi umduklarını belirtti. ABD, Rusya'nın Suriye'deki rolünden tedirgin değil. Açıklama, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rose tarafından yapıldı. Rusya'nın Suriye'deki rolünün artmasının taraftarı olduklarını belirten ABD'li yetkili, Rusya'nın bu çözümde daha önemli rol oynamasını istiyoruz çünkü ellerinde Esad rejimine baskı araçları var ve IŞİD'e karşı kampanyaya katkıları ne kadar çabuk olursa o kadar iyi dedi. Rusya'nın sadece IŞİD'e odaklanması durumunda bunun tüm dünyanın yararına olacağını belirten Rose, Rusya'nın yapabileceği çok daha önemli bir şey var. Esad rejimiyle olan eşsiz ilişkilerini iktidar değişimi sürecinin başarılı olması için kullanması yorumunda bulundu. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda düşen Rus yolcu uçağını kim düşürdü? Uçağa bomba yerleştirenlerin IŞİD'le bağlantısı var mı? Bu sorulara yanıt Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, uçağı kimin düşürdüğünü bilmediklerini söyledi. Ancak bu kişilerin uluslararası terörizmle bağlantılı olduğundan hiçbir şüphemiz yok dedi. Bununla birlikte Zaharova, terörle mücadelenin herhangi bir ön şarta bağlanmasının suç teşkil ettiğinin de altını çizdi. Rus yetkili, önce Esad gitsin sonra terörle mücadele ederiz demek bir suçtur. Zira o zaman sivilleri Paris saldırıları gibi felaketlere sürüklemiş olursunuz diye konuştu. Paris'teki terör saldırılarının ardından akıllara gelen bir soru da Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin nasıl etkilenebileceği. Bu konuda son açıklama kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan geldi. Standard & Poor's, Batı Avrupa ülkelerinde terör olaylarındaki artışın tek başına ülkelerin kredi notunu etkilemeyeceğini ancak kötüleşen terör tehdidinin bölgenin ekonomik büyümesini etkileyebileceğini bildirdi. Raporda tekrarlanan olayların tüketici ve yatırımcı güvenini azaltabileceği, turizm, havacılık ve eğlence gibi sektörleri etkileyebileceği belirtildi. Daha az geçirgen sınırlar ekonomik entegrasyonu ve AB ekonomilerinin büyümesini bozar değerlendirmesinde bulunuldu. Bugün Dünya Panorama'da terör olaylarının Avrupa ekonomilerini nasıl etkileyebileceği sorusuna yanıt aradık. Konuğumuz ekonomist Arda Tunca'ydı. Arda Tunca, Avrupa ekonomilerinin terör olaylarından sektörel bazda negatif etkileneceğini söyledi. Ancak tek başına terörün ülke ekonomilerinin gelenini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çizdi. Tunca, turizm sektöründen bir örnekle terörün Fransa'ya kısa süreli maliyetini yansıttı.
Etkilenecektir. Hemen şöyle bir rakamsal bir örnek vereyim. Saldırıların olduğu günden sonraki 72 saat içerisinde Paris'teki otellerde yapılan iptallerin maliyeti Fransa ekonomisine $530 milyon. Sadece 72 saat içinde.
Evet.
Bütün her şey iptal ediliyor ülkede. Ve aynı zamanda da diyorlar ki bizde hemen hemen 1600 tane otel var sadece Paris'te. Burada 4.4 milyar euroluk bir gelir söz konusu. Şimdi bu gelirin büyük ölçüde tehdit altına girdiği bir durumla karşı karşıyayız diyorlar. Hemen rakamsal örnek size böyle vermiş olayım. Bir de ayrıca IŞİD'in yaptığı açıklamalar var. Bundan sonra artık bizim için Fransa hedeftedir diyor. Hollanda savaş konumundayız artık diyor. Bu koşulların Avrupa ekonomileri açısından önümüzdeki dönemde negatif bir etki yapmasını açıkçası bekliyorum. Ama tek başına terör olayları bütün ekonomileri durduracak noktaya gelir mi? Öyle bir sıkıntı yaratır mı? Hayır ama zaten Avrupa ekonomik açıdan kendi sıkıntılarını bir türlü belli tıkanıklıkları aşamaz durumda zaten gidiyor. Onun için önümüzdeki dönemde Avrupa'nın yaşayacağı zorlukları sadece teröre bağlamayı da çok doğru bulmam açıkçası. Ama belli ölçüde başta turizm olmak üzere ekonomilerin üstünde negatif etkileri kesinlikle olacaktır.
Ekonomist Arda Tunca, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yatırımcı güveninin azalacağını da düşünmüyor. Tunca'ya göre güçlü bir sermayeye sahip olan Avrupa'da kısa ya da uzun vadeli sermaye ve fon girişleri olumsuz etkilemeyecek. Ancak Arda Tunca, turizm, kültür, konaklama gibi sektörlerin ise kısa vadede olumsuz etkileneceğini de hatırlattı.
Sonuçta güçlü bir bölgeden söz ediyoruz. Her ne evet. kadar ekonomik sıkıntılar yaşıyorsa da yıllarca biriktirmiş olduğu önemli bir servet, önemli bir sermaye var sonuçta kıtada. Dolayısıyla kısa vadeli sermayeyi önemli ölçüde etkileyebilecek, fon girişlerini olumsuz bir noktaya getirecek bir nokta olarak açıkçası değerlendirmiyorum. Çünkü hemen karşılığını verip önlemlerini alıyorlar. Eğer öyle olsaydı dünyanın bugün pek çok ülkesi, Orta Doğu gibi, Asya'nın bir takım sıcak bölgelerinde olduğu gibi bütün piyasaların çökmesi gerekirdi. Avrupa için böyle bir tehlikeyi açıkçası ben görmüyorum. Ama kısa süreli bir takım korku, kaygı yaratacak unsurlar devreye girebilir. Ama bunlar koskoca bir Avrupa ekonomisi açısından çok radikal, çok temel bir takım değişiklikleri beraberinde getirecektir diye düşünmüyorum. Ama burada önemli ölçüde, sektörel bazda sadece düşündüğümüzde, önemli ölçüde bu olaylardan etkilenecek olan eğlence sektörü, kültür sektörü, turizm, konaklama, seyahat bu tip noktalarda biraz sıkıntı bazı şirketler için söz konusu olabilir. Ama genel olarak Avrupa'ya yaygın bir ne kısa vadeli sermaye giriş çıkışlarında ne de uzun vadeli sermaye yatırımlarında herhangi bir şekilde sadece bu nedenden dolayı bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
Peki terör olayları sonrası Fransa'nın kredi notu olumsuz etkilenebilir mi? Ekonomist Arda Tunca sadece terör kaynaklı olarak bir not düşüşü beklemenin doğru olmayacağını söyledi.
Bu sebepten dolayı ülke puanlarını etkileyecek bir durum ortaya çıkacağını açıkçası hiç düşünmüyorum. Avrupa'nın başka sebeplerden dolayı zaten sıkıntılı bir büyüyememe sorunu zaten var ama yine de ona rağmen güçlü bir bölgeden söz ediyoruz. Yani ama sadece ve sadece terör kaynaklı olarak bir not düşüşünün gelmesini açıkçası beklemem. Öyle bir şeyin olması için terörün bütün ya da bazı ülkeleri ciddi ölçüde donma noktasına, ekonomiyi artık çarklarını çalıştırmayacak hale getirmesi gerekiyor. Böyle bir şeyi açıkçası hiç beklemiyorum.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Rusya ve Mısır arasında imzalanan nükleer santral anlaşmasını Mısır'ın hayalinin başlangıcı olarak nitelendirdi. Rusya ve Mısır dün 4 reaktörden oluşan bir nükleer güç santralinin inşası ile ilgili hükümetler arası anlaşma imzaladı. Rusya'nın inşa edeceği santral, Mısır'ın ilk nükleer santrali olacak. Tarihi anlaşmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Sisi, bu anlaşmanın imzalanması ve Mısır'da nükleer santral inşa edilmesi, Mısır'a ve dünyaya bu zor günlerde verilen bir umut ve barış mesajı ifadelerini kullandı. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.